Yarına bırakmamak lazım. Çünkü bugün neyse yarın da odur. Bugün zor olan bir kararı vermek yarın da zor olacaktır. Bugün hayatını değiştirmek sana zor geliyorsa bilesin ki yarın da zor gelecektir. Bugün vakit bulamıyorsan bilesin ki yarın da vakit bulamayacaksın. Bugün 24 saatse yarın da 24 saat olacak. Bu hafta 7 gün isem, öbür hafta da 7 gün olacak. Bu sene 12 ay ise, gelecek sene de 12 ay olacak. Hiçbir senenin 13. ayı olmadı da olmayacak da. Yıllar geliyor geçiyor farkında olmuyoruz. Bir an evvel karar vermek lazım. Acele etmek lazım. Valizimizi doldurarak bu dünyadan göçmemiz lazım. İşimiz çok, vaktimiz az. Acele etmek lazım.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti amâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrete a'yun ve ce'alna lil muttakina imama. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم امين. Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah azze ve celle Hazreti Musa aleyhisselam'ın Hızır'la olan kıssasını anlatmaya başlamıştı. Bu kıssanın Mekke dönemiyle ilgisi şu şekilde ifade edilebilir. Mekke'nin müşrikleri peygamberimizi kabul etmiyor ve gidip Yahudilere sorular soruyorlardı. Bu peygamber midir, değil midir? Peygamber olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yahudi alimleri de anlattığına bakın, ne anlatıyor diyeceklerine dediler ki şu soruları sorun. Ashab-ı Kehf'i sorun. Musa ile arkadaşını sorun. Ruhu sorun bir rivayete göre. Bir başka rivayette Zülkarneyn'i sorun. Bunları bilebilirse peygamberdir. Bunları bilemezse peygamber değildir. Halbuki bunları bilmek bir insanı peygamber yapmaz. Bunları bilmemek de bir peygamberi peygamber olmaktan çıkarmaz. Sormaları gereken, söylemeleri gereken bu değildi. Her zaman inkar edebilmek için bahaneler aradılar. Zülkarneyn kıssasını peygamberimiz bilmese, Allah kendisine bildirmemiş olsa peygamber sayılmayacak mı? Peygamberler kendiliklerinden bilmezler ki. Allah bildirmişse bilirler. Bildirmemişse peygamber ne yapsın? Böyle bir şey onun peygamber olmadığına delil olabilir mi? Ruh hakkında bilgisi olmasa, Allah ona bilgi vermemişse o ne yapsın? Allah Azze ve Celle bir insana her meseleyi öğretmek zorunda değil. Bir peygambere filan meseleyi öğretirken bir başkasına başka bir meseleyi öğretebilir. Her peygamberin her konuda bilgi verecek değil. Ashab-ı Kehf'i bilse ne olur, bilmese ne olur? Ashab-ı Kehf olayını dünyada bilen başka insanlar da vardı. Peygamber miydiler? Bunlar bir insanın peygamber olduğunu veya olmadığını ortaya koymaz. Bakılması gereken şeyler başka şeylerdir. Anlattığı nedir? Ahlakı nasıl bir ahlaktır? Yalan söylediği görülmüş müdür? Heraklius bile bunlardan, bu Yahudi alimlerinden daha akıllıydı. O bile Ebu Sufyan'a bir takım sorular sormuştu. Sizin o bölgeden çıkan peygamber şöyle midir, şöyle midir, şöyle midir diye bir takım sorular sormuştu. Akıllı adamın konuşmasıydı. Sorduğu sorular akıllı insanın sorabileceği sorulardı. Yahudi alimlerine gelince kinlerinden, kıskançlıklarından olmadık şeyler söylüyorlardı. Bir peygamberin peygamberliğinin ispatı bunlarla mı olur? Ama onlar işi yokuşa sürmek istiyorlardı. Allah Azze ve Celle işte onlara cevaben Hazreti Musa Aleyhisselam'ın da bilmediği ilimlerin olduğunu ifade ediyor. Bu kıssa Yahudilere, Hazreti Musa'nın ümmetinin alimlerine, onlara verilmiş bir cevap oluyor aynı zamanda. Siz gönderdiğimiz peygamberi, Hazreti Muhammed'i imtihan etmeye kalkıyorsunuz. Şunu biliyor mu acaba diye imtihan ediyorsunuz. Halbuki böyle bir haddiniz yok. Böyle bir hakkınız, selahiyetiniz ve ilminiz yok. Size mi düştü bir peygamberi imtihan etmek? Bir peygamberin peygamber olduğunu anlamak böyle mi olur? Ahlakına bakmıyorsunuz. Çocukluğundan beri yalan söylenmiş mi, söylememiş mi? Bunlara bakmıyorsunuz. Anlattığı davanın ne olduğuna bakmıyorsunuz. Güya ehli kitapsınız. Ehli kitap olsaydınız, Hazreti Musa'nın anlattığı gibi bir davayı, bir dini, bir inancı anlatıyor mu, anlatmıyor mu, ona bakardınız. Böylesi kıssalar bilse ne olur, bilmese ne olur? Allah Azze ve Celle onlara bu kıssa ile şu mesajı da vermiş oluyor. Ey Yahudiler, siz gönderdiğimiz peygamberi böyle imtihan etmeye kalkıyorsunuz ama sizin peygamberiniz, peygamber olarak kabul ettiğiniz Musa da birçok meseleyi bilmiyordu. Peygamber değil miydi? Demek ki böylesi şeylerle karar verilemez. Musa aleyhisselamı Allah azze ve celle Hızır'dan ders almaya gönderiyor. O halde böyle bir şey mümkün. Bir peygamber olmayan birinden o alanda ders de alabilir demek ki. Bunda kınanacak bir şey yok. Eğer Hazreti Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem o sorduğunuz soruların cevabını bilmiyorsa, hatta gelse size sorsa belki, bu meseleyle ilgili sizin kitaplarınızda bir bilgi var mı dese, bu bile kınanacak bir şey olamaz. Rabbi kendisine bildirmiyorsa onun yapabileceği bir şey yoktur. Bilmediği zaman bilmiyorum demek gerçek peygamberin ahlakıdır. O hususta Allah'tan vahiy bekler. Bilmediği zaman, bilmediği bir şey sorulduğu zaman konuşmaz. Bu hususta bana bilgi verilmemiştir der. Rabbim bana bilgi verecek olursa ben de size söylerim. Peygamberin gerçek olduğunun delilidir bu. Ama onlar olaya böyle bakmıyorlardı. Allah Azze ve Celle bu kıssayı indirerek Hazreti Musa'nın da birçok şeyi bilmediğini ama peygamber olduğunu, peygamber olmasına rağmen Hızır denilen Allah'ın salih kulunun yanına eğitim almak üzere gönderildiğini onlara ifade etti. Peygamber değil miydi? Gerek Yahudilere, gerekse Mekke'nin müşriklerine sesleniliyordu. Siz Hazreti Peygamber'i küçük görüyorsunuz. Onu inkar ediyorsunuz. Fakat bilesiniz ki Hazreti Musa Aleyhisselam'ın izinden gitmektedir. Ve siz de o Yahudi alimlerine gidip soru sormaktasınız. Madem ki o Yahudi alimlerine itibar ediyorsunuz, onlara gidip soru soruyorsunuz. İşte bu peygamber de Hazreti Musa'nın izinden giden bir peygamberdir. Musa'ya nasıl ki bir şeriat verilmiş, bir kitap verilmiş ise, bu peygambere de öyle verilmiştir. Onun ümmetine gidip soru soruyorsunuz da, kendi peygamberinize mi ittiba etmiyorsunuz? Ona soru sormuyorsunuz, onu kabul etmiyorsunuz. Hazreti Musa'nın ümmetine mi gidip soru soruyorsunuz? Allah Azze ve Celle ayetler arasında bir bağlantı kurar. Bazen bu bağlantıyı göremeyebiliriz. Dikkatli okunduğu zaman ayetler arasındaki bağlantılar ortaya çıkar. Ashab-ı Kehf kıssasıyla Musa Aleyhisselam'ın kıssası arasında da bağlantı olabilir. Musa kıssasıyla ondan sonra gelen ayetler arasında, fakat bu bağlantıları her zaman görmek kolay olmayabilir. Derin düşünmek icap edebilir. Araştırmalar yapmak gerekebilir. Ve zaten burada da Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bilmediği meseleleri öğrenmek için gayret gösterdiğini görüyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam geçen derste de ifade ettiğim gibi bir hutbe veriyordu ve birisi kendisine dedi ki, ey Musa, ey Allah'ın peygamberi, senden daha bilgilisi var mıdır? Hazreti Musa bilmiyordu böyle bir insanın varlığını. Kendisine bu hususta bilgi verilmemişti. Yok dedi. Kendinden daha bilgili kimsenin olmadığını söyledi. Daha evvel de ifade ettiğim gibi bu bir kibir değildi. Bir peygambere kibir yakışmaz. Kibir kötü ahlakların içerisinde belki de en kötüsüdür. Kibirli olanların hasmı Allah'tır. El-mütekebbir olan Allah, mütekebbir olmak isteyen kullarını rezil eder. Kibirli olanlar Allah ile karşı karşıya gelir. Allah Azze ve Celle yeryüzünde çamurdan yaratılmış olan, çamurdan yarattığı varlıkların kibirli olmasına tahammül etmez. Kibirlilerin cezası çabuk verilir. Hazreti Musa Aleyhisselam'da elbette ki güzel ahlak vardı. Kibir normal bir insana bile yakışmazken bir peygambere yakışır mı? Dolayısıyla Hazreti Musa'nın benden daha bilgilisi yok demesi bilmediğini ifade etmektir. Ben böyle bir varlık tanımıyorum. Bana böyle bir bilgi Allah vermedi.
bana öğretmediğini öğrettiği birisi var mıdır ben bilmiyorum. Çünkü kendisi ulul azm peygamberlerdendi. Kendisine kitap verilmişti. Ve o vakitte yeryüzünde ondan başka kitap verilmiş olan bir peygamber mevcut değildi. Kendiyle beraber belki aynı bölgede ya da başka bölgelerde peygamberlik yapanları olabilir. Peygamberler gönderilmiş olabilir ama hiçbirisi Hazreti Musa'nın değerinde değildi. Bunu biliyordu Hazreti Musa. O yüzden ben böyle birini bilmiyorum dedi. Bu ilim bana Allah'tandır demeli ve Allah'ı övmeliydi. Allah Azze ve Celle'ye hamd etmeliydi ve Rabbimden demeliydi. Bunu unuttu. İşte o zaman Allah Azze ve Celle Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek git kuluma Musa'ya söyle ondan daha bilgilisi var demişti. Bunun üzerine Hazreti Musa Aleyhisselam onu tanımak istemişti. Gurur meselesi yapmadı. Gururlu kibirli olsaydı zaten şeytanın ahlakına sahip olmuş olurdu. Şeytan nasıl ki hata etti, hatasında ısrar etti. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde etmedi ve hatasında ısrar etti. Kibir böyle bir hastalıktır. İnsanı hatada ısrar etmesine sebep olur. Ve kimsenin kendisinden daha iyi bilmediğini söylemeye devam eder. Halbuki Hazreti Musa Aleyhisselam derhal ya Rabbi kimdir o? Ondan istifade etmek istiyorum, onu tanımak istiyorum demişti. Demek ki kibirli değildi. Sadece ve sadece o anda düşünemediği bir nokta olmuştu. Hepsi o kadar. Kimse Hazreti Musa kibirlendi de böyle konuştu diyemez. Böyle konuşma kimsenin haddi olamaz. Bir peygamberde kibir görülemez. Evliyaullah'ta bile kibir yokken nasıl olur da enbiyada kibir olabilir? Hazreti Musa Aleyhisselam o insanla görüşmek istiyordu. Ona bir takım şeyler soracak, ondan istifade edecekti. Allah Azze ve Celle'ye onu nerede bulacağını sordu. Ya Rabbi ben o kulu nerede bulabilirim? Onu nasıl tanıyabilirim? Allah-u Teala kendisine bir balık almasını emretti. Bir balık al onu sepete koy. O balığı kaybettiğin yerde. O balığı nerede kaybedersen işte orada o kulu bulacaksın. Bir başka rivayete göre o balık nerede canlanırsa o zaman orada onu bulacaksın. Ve Musa Aleyhisselam yanındaki gençle birlikte rivayetlere göre Yuşa Aleyhisselam onunla birlikte yola çıktı. O kadar emindi ki ve o kadar ısrarcıydı ki Hazreti Musa bir yılda sürse, 80 senede sürse ben yine de bu yoldan dönmeyeceğim, onu bulana kadar gideceğim diyordu. İlim yolunda gerekirse yıllarca seyahat etmek gerektiğine işaret ediyor. Hazreti Musa Aleyhisselam o yüksek ilmine rağmen, kendisine kitap ilmi, Tevrat ilmi verilmiş olmasına rağmen, o yüksek maneviyatına rağmen, on binlerce peygamberin içerisindeki o istisna mevkisine rağmen yine de ilmin peşine düşüyordu. Yıllarca sürse bile yine de onu bulmadan durmayacağım diyordu. Ne kadar ısrarcıydı. Ne kadar ilme meraklıydı ve ne kadar da aceleciydi. Bir an evvel ilme ulaşmak istiyordu. Daha evvel de ifade ettim. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'yi görmek istemişti. Rabbi kendisiyle 40 gece sözleşmişti. Ve iz va'adna Musa 40 leyle. Biz Musa ile 40 gece sözleştik. Ve Musa Aleyhisselam acele ediyordu. Allah Azze ve Celle neden acele etti? Ney Musa dedi. Tur-i Sina'ya geldiği zaman Musa Aleyhisselam Allah-u Teala kendisine neden acele etti? Ney Musa? Musa Aleyhisselam Allah ile görüşme hususunda çok iştiyak sahibiydi. Onunla konuşmak istiyordu. O yüzden acele ediyordu. Dedik ya Rabbi benim arkamda bıraktıklarım benim izimden gidiyorlar nasılsa. Ben de o yüzden bir an evvel sana ulaşmak istedim. Arkamdakiler zaten benim izimden gidiyorlar. O yüzden bir an evvel gelmek istedim, onları bırakmakta bir zarar görmedim. Hayırlı işlerde acele eden bir yapısı vardı. Allah Azze ve Celle hayır dedi, ey Musa sen öyle zannediyorsun. Senin ümmetin senden sonra saptı. Daha birkaç gece geçmişti ki saptılar. Ama bu Hazreti Musa'nın kabahati değildi. Hazreti Musa aleyhisselam bir an evvel Allah Azze ve Celle ile konuşma arzusu duyuyordu. Bu onun hakkıydı. Ve zaten o yüzden de Allah onu kınamamıştı. Sadece seni acele ettiren nedir diye sormuştu. O da Allah Azze ve Celle'ye bir an evvel ulaşabilmek için bunu yaptığını ifade ediyordu. Musa Aleyhisselam'ın tabiatı buydu, fıtratı buydu. İşte bu meselede de onu görüyoruz. Allah Azze ve Celle kendisine böyle birisinin olduğunu haber verdiği zaman hemen yola çıkıyordu. Demek ki ilim sahipleri ilmin kıymetini biliyorlar. İlmin kıymetini ilim sahibi olanlar bilir. Hazreti Hızır'ın kıymetini Hazreti Musa bilir. Kendinin bilmediklerini bilen bir insanın kıymetini ancak ilim sahibi olunca insan anlayabilir. Çünkü ilim kıymetlidir ve Allah katında derece kazanabilmek onunla mümkün olur. Hiçbir zaman Allah Azze ve Celle zenginler Allah'tan daha çok korkar demiyor. Ama ilim sahipleri Allah'tan daha çok korkar buyuruyor. Tam tersine zenginler veya makam sahipleri, onların Allah korkusu diğer insanlardan da daha az oluyor. Ama ilim sahiplerinin Allah korkusu daha fazla oluyor. İşte o yüzden Hazreti Musa aleyhisselam imanının daha da yükselmesini istiyordu. Hem manevi alemde daha yükselmek, hem de ilim alanında daha da yükselmek istiyordu. Hiçbir zaman yerinde durmak istemiyordu. İlme aşık olan insanlar, Efendimizin ifadesiyle iki insan doymaz. İlim arayanlar ve mal mülk arayanlar, dünyayı arayanlar. Dünya sevgisi de doymak bilmiyor, ilim sevgisi de doymak bilmiyor. İlme meraklı olan insanları Allah milyar kere milyar ömür verse, onlar yine de doymazlar, bir milyar daha isterler Allah'tan. İşte onun içindir ki cennette onlar yine istedikleri ilimlerle meşgul olacaklar. Allah Azze ve Celle'ye soracaklar, öğrenecekler ve belki de orada da ders yapacaklar, öğretecekler. İlime meraklı olan insanların hali budur. Hazreti Musa aleyhisselam da biliyordu ama bilgisini arttırmak istiyordu. Bilmediği meseleleri öğrenmek istiyordu. Hem tekrar etmek hem de yeni meseleleri öğrenmek, her ikisi de ilmin kurallarındandır. Tekrar etmek de lazım. İnsan bildiklerini tekrar etmeyecek olursa onları kaybetmeye başlar. İlimde hem tekrar gerekiyor, hem de sürekli olarak atılım gerekiyor. Sürekli olarak yeni şeyleri öğrenmek gerekiyor. Bir insan hep aynı kitapları okusa ilminde bir artış olmaz. Ama farklı kitapları okuduğu zaman ilminde artış meydana gelir. Bilmediği meselelerin farkına varır. Tek bir kitap okuyan insan ilmin ondan ibaret olduğunu zanneder. Ve başka bir ilimden bahsedildiği zaman yanında o ilimleri küçük görebilir. Bunlara gerek yok diye de düşünebilir. Halbuki ilim geniştir ve hepsi de insana lazımdır. Bilmediğinin düşmanı olabilir. Bu zamanda bunu görüyoruz. Sadece bir kitabı okuyan başka kitabı okumayanların ne kadar geride kaldıklarını görüyoruz. Meseleleri anlayamadıklarını, muhakeme edemediklerini görüyoruz. İlim sahibi olamadıklarını görüyoruz. Geniş bir ufka sahip olamadıklarını görüyoruz. Değişik ilim dallarından istifade etmeyen insanların hali. Hazreti Musa'dan ibret almaz mıyız? Musa aleyhisselam kendisine Tevrat verilmiş olduğu halde yine de başka ilimlerin peşine düşüyor ve yıllar sürse bile yine de bu yolda devam edeceğim diyor. Bu kadar büyük bir arzu, bu kadar büyük bir istek Allah katında derece kazanabilmek için. Çünkü biliyor ki ne kadar ilmi olursa o kadar derece kazanacak. Maneviyatı yükselecek. Bunu biliyor. Çünkü biliyor ki sadece vazife ile insan değer kazanmaz. Evet, Allah'ın halifesi olmak insana değer kazandırır. Vazife önemlidir. Ama sadece vazife ile değer kazanılmaz. Aynı zamanda ilimle de değer kazanılır. Hazreti Musa bile ilmin peşine düşerken, bugün gençler, kitap okumayan gençler, ilmin peşine düşmeyenler, yahut da başka maksatlarla ilmin peşine düşenler, kibirlenmek maksadıyla, alimlere karşı üstünlük taslamak maksadıyla ilmin peşine düşenler, Hazreti Musa aleyhisselam böyle bir maksatla değildi. O talebe olmak maksadıyla gidiyordu. Kendi bilgisini ortaya dökmek maksadıyla değil. Yahut da insanlar üzerinde diktatör olmak maksadıyla değil. Yahut da şan şöhret sahibi olmak maksadıyla değil. Evvela ilim talebesine ilk gereken şey temiz bir niyettir. Hazreti Musa temiz bir kalple gidiyordu. Allah Azze ve Celle Hazreti Musa'nın Hızır'la olan bu kıssasını bize anlatarak aslında şeriat ilimlerinin dışında başka ilimlerin de olabileceğini bize anlatmış olacak. Musa'nın Hızır'dan öğreneceği şeyler var. Zahiri ilimlerin dışında batıni ilimler var. Her ne kadar bazı kimseler batıni ilim derken sapmışlarsa bile, zahiri ilimleri almamışlar, sadece batini ilimlerde derinleşmeye kalkışmışlar ve böylece sapmışlar, yoldan çıkmışlar, istikametin dışına çıkmışlar. Çünkü fıkıh bilmiyor, çünkü akaid bilmiyor. Zahiri ilimleri öğrenmeden o yollara girince, bir takım haller kendisinde görmeye başlayınca, kendini adeta Hızır gibi görmeye başlayanlar, adeta kendini Evliyaullah'tan görmeye başlayanlar ve saçma sapan laflar etmeye başlayanlar, bunlar zahiri ilimleri öğrenmedikleri için ellerinde bir pusulaları olmayanlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyordu ki, benden sonra sapmamanız için size iki şey bırakıyorum. Kur'an, Allah'ın kitabı ve benim sünnetim. Bu ikisini size bırakıyorum. Kur'an'a baktığınız müddetçe sapmazsınız. Benim sünnetime uyduğunuz müddetçe sapmazsınız. Dolayısıyla bunları alın, bunları öğrenin diyordu. Fastakim kema umirt. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. İstikamet üzere olabilmek, Kur'an'ı ve sünneti bilmekle ve takip etmekle mümkün olabilir. Ama Kur'an'ı sünneti bilmeyen adam nasıl istikamet üzere devam edebilir? Pusulası olmayan denizin ortasındaki bir gemi, gecenin karanlığında pusulasız nasıl doğru bir istikamete gidebilir? Kur'an'ı sünneti bilmeyenlerin hali buna benzer. Pusulası olmayan bir gemi gibi bir o tarafa gider bir o tarafa, öyle laflar söyler ki kendisini zındık yapacak olan laflar söyler. Farkında bile olmaz. Öyle bir şekilde iman eder ki o iman iman değildir. Öyle şekilde inanır ki o tarzda inanç insanı küfre götürür, zındıklaştırır. Öyle laflar eder. Benim şeyhim her tarafı görüyor, her şeyi biliyor der. Herkesin kalbinden geçenleri bilir der. Evinde ne yapıyorsan seni aynı anda görüyor der. Hatta daha da ileri gider. Benim şeyhim peygamberden de üstündür der. Peygambere Cebrail getiriyordu vahyi. Benim şeyhime ise Allah doğrudan doğruya veriyor der. Der der ve sapar gider. İşte onun için zahiri ilimler evvela lazımdı. Ama onlar zahiri ilimlere, fıkıha, akaide, Kur'an'dan, sünnetten çıkmış olan bu ilimlere önem vermeyip bunlar bize lazım değil diye düşünenler, adeta kendilerini Hızır gibi görenler, Hızır'ın makamına koyanlar, nasıl ki Musa gitti Hızır'dan ders aldı, adeta o şekilde alimler de gelsin bizden ders alsın diyecek kadar kibirli adamlar. Sizin şeyhinizin yanına neden hep cahiller gidiyor denildiği zaman bir şeyha böyle söylemişler de şeyh şöyle cevap vermiş. Alimlerde kibir var. O yüzden onlar gelmiyorlar. Böyle söyleyen şeyhin kendisinde kibir var. Eğer sen gerçekten şeyh olsaydın, estağfurullah derdin. Alimler neden benim ayağıma gelsin ki? Ben onların ayağına gitmeliyim derdin. Tasavvuf dediğin takva değil midir? Tasavvuf dediğin tevazu değil midir? Tasavvuf dediğin hiç olma değil midir? Fena fillah değil midir? Allah'ta yok olmak ve kendini hiç görmek değil midir? Bu adam kendini hiç görmenin ötesinde alimlerin bile kendi ayağına gelmesini istiyor. Sonra da şeyhlik iddia ediyor. Kendisini Hızır yerine koyuyor. Musa aleyhisselam Hızır'ın ayağına gitti. Bunların da ayağına alimler gidecekmiş, öyle düşünüyor. Halbuki sen Hızır mısın? Babandan kaldı bir post, bedavadan üzerine oturdun. Baban da bir şey bilmezdi, sen de bir şey bilmiyorsun. Kendini Hızır yerine koyan bu böyle adamlar. Bunlar hakkında İmam Gazali der ki, alimleri küçük gören, zahiri ilimleri küçük gören, bunlara ihtiyacımız yok diye düşünen, alimleri küçük gören bu insanların katli vaciptir. Böyle söylüyor. İslam devletinde, laik devlette değil tabii ki, İslam devletinde alimleri küçük gören, İslami ilimleri küçük gören, zahiri ilimler deyip de onu küçük gören, asıl olan batini ilimlerdir deyip de Kur'an ve sünnet bilgisini küçük gören bu insanlar bu halleriyle Allah'ın önem verdiği, kıymet verdiği bir şeye kıymet vermediklerinden dolayı küfür işlemişlerdir. Ve bu halleriyle dinden çıkmaktadırlar. O yüzden İmam Gazali bunların katlinin vacip olduğunu söyler. Onları mürted görmektedir yani. Kur'an'ı ve sünneti küçük görmek demektir bu. Sadece batini ilimlere önem verip Kur'an'ı öğrenmez, sünneti öğrenmez. Gazali'nin misal verdiği gibi bunların hali kimya kitabında bunların halini şuna benzetir. Bir insana al diyorlar, altın sana verelim, sana lazım olur. O altınları alacağına, Allah razı olsun diyeceğine, bir gün lazım olur, kullanırım diyeceğine diyor ki hayır, benim altına ihtiyacım yok. Ben zaten kimya ilmini öğreneceğim. Kimya ilmini öğrendiğim zaman kendim altın yapmayı başaracağım. O zaman istediğim kadar altın yaparım. Diyorlar ki bak, o işi yapabileceğin kesin değil. Kimya ilminde bu kadar derinleşebilir misin? Belli olmaz. Al bu altınları. Hazır olanları al hele. Bunu al, ondan sonra yine kimya ilminde derinleşiyorsan derinleş. Sen o kadar kimyada derinleşeceğini nereden biliyorsun? O gün bugündür, dünya yaratıldığından beri altın yapabildi mi insanoğlu? Halen altın yapmayı başaramadım. İşte böyle deyip de altından da kendini mahrum eden, Hazır altından da olan, güya kimyayı öğrenecekti, onu da öğrenemedi. Hazırdan da mahrum oldu. Kaldı ortada, rezil oldu. İşte aynen böyle bir durumdur. Kendilerine altın gibi olan Kur'an hükümleri veriliyor. Sünnetin hükümleri veriliyor. Al deniyor Kur'an. Al fıkıh, al tefsir, al hadis, al akaid. Yok diyor, benim bunlara ihtiyacım yok. Ben zaten batını ilimlerde derinleşeceğim. Ben öyle bir insan olacağım, öyle bir hale geleceğim ki zaten Allah kalbime indirecek neyin helal neyin haram olduğunu. Allah kalbime indirecek doğru inançlarım, yanlışın yanlış olduğunu, doğrunun doğru olduğunu, kalbime her şey gelecek, zaten hiçbir ilme ihtiyacım olmayacak. O düzeye geleceğini nereden biliyorsun? Böyle bir garanti mi aldın? Eğer öyle bir şey mümkün olsaydı Allah kitabını neden gönderdi? Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekirlere, Ömerlere bile neden bunları öğretti? Ebu Bekirler, Ömerler bile bunları hazır olarak aldılar ve kullandılar. Sen onlardan büyük bir makama mı çıkacaksın ki Ebu Bekirlerin muhtaç olduğu Kur'an ve sünnet hükümlerine ihtiyacım yok gibi düşünüyorsun? Bunlar kabul edilemez. Böyle bir anlayış kabul edilmesi mümkün değildir. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kıssasından alınması gereken mesaj bu değildir. Hazreti Musa kendine verilmiş olan kitabı biliyor. Ama başka ilimleri de öğrenmek istiyor. Kitabı öğrenmeyip sadece başka ilimleri öğrenmek isteyenler, bunların konumu, bunların durumu Hazreti Musa'nın durumuna benzemiyor. Hızır'ın durumuna da benzemiyor. Çünkü Hızır'a Allah Azze ve Celle apayrı bir ilim vermişti. Böyle konuşanlar Hızır mıdır ki kendilerini onun yerine koymaya kalkışıyorlar? Musa Aleyhisselam o gençle birlikte gitti ve balığı unuttular. Balık orada canlandı, denize kaydı ve oradan bir yol buldu gitti. Yanındaki genç bir rivayete göre bunu görmüştü. Fakat Musa Aleyhisselam'a söylemeyi unuttu. Gittiler. Bir yerde mola vermişlerdi, bir sahrada. Bir kayalıkta bir mola vermişlerdi. Oradan balık denize gitmişti. Onlar farkında olmadıkları için Hazreti Musa farkında değildi. Ve yollarına devam ettiler. Bir gündüz bir gece daha yollarına devam edince Hazreti Musa yoruldu. Halbuki oraya kadar yorulmamıştı. Allah Azze ve Celle ona güç kuvvet vermişti. Hedefine varacak, hedefine gidecek, oraya kadar da yorulmayacaktı. Ondan sonra asıl varacağı yere varmış ve ondan sonra devam edince yorulmaya başladı. Çünkü artık hedefinden uzaklaşıyordu. Yorulduk dedi, getir yemeğimizi de yemek yiyelim. İşte o zaman o genç Yuşa peygamber, o zaman daha bir gençti, hatırladı, dedi ki o balık orada kaldı, orada denizi boyladı. Ben sana söylemeyi unuttum. Şeytan bana unutturdu. Unutmak, unutturmak bir fiildir. Fiiller yaratan Allah'tır. Ama burada şeytan bana unutturdu demektedir. Her şeyi yaratan Allah olduğuna göre unutmak da sonuçta bir yaratılma hadisesidir. Yaratan yine Allah'tır. Ama burada şeytan bana unutturdu diyor. Hazreti Yusuf'un kıssasında da şeytan unutturdu deniliyor. Burada kastedilen şey unutma fiilinin yaratılması değil. Unutma fiilinin yaratılması değil. Fakat şeytan o kişinin kafasını karıştırır. Onun zihnini meşgul eder. İşte o zaman o hatırlayamaz. Unutma fiilini şeytan yarattığından değil, Ama şeytan onun kafasını karıştırdığı için o genç böyle ifade ediyordu. Şeytan bana unutturdu. Yani şeytan benim zihnimi karıştırdı ve hatırlamama engel oldu. Bu şekilde zaten dedi Hazreti Musa, aradığımız da bu. Aradığımız da buydu. Balık orada nerede kayboldu filan yerde. O kayalığın orada, hemen oraya gidelim dedi. O yorgunluğuna rağmen yemeği memeyi unuttu. Derhal geriye döndüler. Aynı yere geldiler. Aşağı yukarı bir günlük mesafeydi. Oraya geldikleri zaman işte orada elbisesini başına çekmiş bir salih insanı gördüler. Ve vecede abden min ibadina ateynahu rahmeten min indina ve allamnahu min ladunna ilma. Oraya vardıkları zaman orada kullarımızdan, salih kullarımızdan bir kulu buldular. Öyle bir kul ki biz ona rahmet vermiştik. Kendi katımızdan rahmetimizi vermiştik ve biz ona kendi nezdimizden de ilim vermiştik, ilmi ledünniyi vermiştik. İlmi ledünni zahiri olmayan bir ilim. Tahsil ile elde edilemeyecek olan bir ilim. Kitap okumakla elde etmeniz mümkün olmayan bir ilim. Rahmet Allah'ın peygamberlik vermesi de olabilir. Allah Azze ve Celle biz ona kendi katımızdan rahmet vermiştik buyuruyor. Bu rahmet peygamberlik olabilir. Hızır acaba bir peygamber miydi? Yoksa Hızır acaba bir melek miydi? Hızır acaba evliyadan birisi miydi? Hızır neydi? Tartışmalı bir mesele. Allah Azze ve Celle burada biz ona rahmetimizden verdik buyuruyor. Ve biz ona kendi katımızdaki, nezdimizdeki ilmi ledünniden verdik. Esas itibariyle herkese Allah vermektedir. Esas itibariyle herkesin bildiğini Allah ona öğretmektedir. Kesbi ilimler dediğimiz ilimleri de yine Allah öğretmektedir. Konuşmayı da Allah öğretmektedir. Zahiri ilimleri de Allah öğretmektedir. İlmin kaynağı el-alim olan Allah'tır elbette ki. Ama burada özellikle kendi katımızdan, nezdimizden bir ilim verdik buyuruluyor. Demek ki bu diğer ilimlerin öğretilmesi gibi değil. Demek ki bu kesbi bir ilim değil. Demek ki bu doğrudan doğruya verilen bir ilim. Demek ki bu çalışmakla elde edilen bir ilim değil. Okumakla, ders almakla elde edilen bir ilim değil. Bu başka bir ilim. Allah Azze ve Celle istediğine veriyor. İstediğine veriyor. İstemediğine vermiyor. Layık olana veriyor. Kalbi o ilme dayanabilecek olana veriyor. Herkesin kalbi her ilme dayanmaz. Nasıl ki herkes fizik uzmanı olamaz, ne kadar da çalışırsa çalışsın. Herkes matematik uzmanı olamaz, ne kadar çalışırsa çalışsın. Bazı zor meseleleri ne kadar ders alırsa alsın anlayamayabilir, zekası buna yetmeyebilir. Bazı meseleler herkesin anlayabileceği meseleler değildir. Zahiri ilimlerde de bu böyledir. Fıkhın bazı zor meselelerini herkes zihnine sığdıramayabilir, zekasıyla anlayamayabilir. Aynen onun gibi, matematik gibi, fizik gibi, kimya gibi, tıp gibi, mesela üniversite imtihanını kazanamayacak birisinin, kazanması mümkün olmayan, böyle bir zeka seviyesi olmayan birisini alıp götürseniz, bilgisayar mühendisliğine koysanız okuyabilir mi? Okuyamaz. Alın götürün bedavadan, al sana tıp fakültesi deyin. Al burada tıp oku deyin, okuyamaz. Zekası ona yeterli gelmez. İşte aynen öyle, bazı insanların da kalbi bazı meseleleri anlamaya yetmez. Ve işte Allah Azze ve Celle öyle özel olarak yaratmış olduğu kullarına böylesi ilimleri verir. Onun kalbi ona göre yaratılmıştır. Normalde mesela biz miraca çıkartılmış olsak kesinlikle aklımızı kaybederiz. Kesinlikle aklımızı kaybederiz. Allah Azze ve Celle bizi alsa Mekke'den Mescid-i Aksa'ya götürse sıfır saniyede, oradan bizi göklere çıkarsam, cenneti cehennemi göstersem, insan aklını kaybeder. O geçmiş olduğu tabakaları düşündüğünüz zaman, ne kadar tabakalardan geçerek, bilmediğimiz, düşünemediğimiz, hayalimize gelmeyen birçok şeyi gördü Resulullah. Kur'an onun için diyor ki, gözü şaşmadı ve sapmadı. Demek istiyor ki siz olsaydınız gözünüz de şaşardı, aklınız da sapardı. Buna tahammül edemezdiniz. Onun geçirdiği bu tecrübeyi siz geçirseydiniz dayanamazdınız. Herkesin kalbi her şeyi kaldırmaya müsait değildir. Nasıl ki mesela çok hızlı koşmak herkese uygun değilse, sporculara uygunsa, aynı şekilde bazı meseleler herkese uygun değildir. Ve Allah Azze ve Celle'nin böyle kulları da var demek ki. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da elbette rahmetiyle muamele etti. Elbette Allah ona da kendi katından bir kitap indirdi. Ama Hızır'a verilen bunun dışında farklı bir şey. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. Musa Aleyhisselam onu görünce anladı ki Allah'ın kendisini gönderdiği şahıs budur. Anladı ve ona selam verdi. Buhari'de geçen rivayete göre selam verdi ve o selamını aldıktan sonra bir rivayete göre sen kimsin dedi. O da ben Musa'yım dedi. Bir başka rivayete göre o sen kimsin demeden Hazreti Musa ben Musa'yım dedi. Bir başka rivayete göre Hızır onun Musa olduğunu anladı ve ey Musa dedi. Ey Allah'ın Nebisi Musa Aleyhisselam sen benim Musa olduğumu nereden bildin dedi. İşte bundan dolayı bazı kimseler diyorlar ki Hızır peygamberdi. Hızır peygamber olmasaydı nereden bildi? Demek ki kendisine vahiy geldi ki bildi. İnsan gaybı bilemeyeceğine göre demek ki kendisine vahiy geldi ki bildi. Vahiy gelmeseydi bilemezdi. Vahiy geldiğine göre o halde peygamberdir dediler. Çeşitli ihtimaller var. Hazreti Hızır Aleyhisselam'a selam verince Hazreti Musa senin olduğun yerde senin arzında senin bulunduğun bölgede selam var mı ki dedi Hazreti Hızır. Yani sen bana selam getiriyorsun ama senin bulunduğun yerde selam var mı, barış var mı? Belki de Hızır Aleyhisselam Hazreti Musa'ya bir mesaj vermek istiyordu. Senin bulunduğun yer barışın olmadığı, selamın olmadığı bir yer. Ama sen bana selam veriyorsun. Musa Aleyhisselam işte o zaman bunları söyledi. قَالَ لَهُ مُوسَى Musa ona dedi ki sana ittiba edeyim mi? Sana ittiba etmeme izin verir misin? Sana uysam, senin yanında kalsam, senden istifade etsem. Allah'ın sana öğrettiklerinden sen de bana öğretsen doğru yol olarak sana öğretilen sen reşit yapılmış bir insansın. Sen rüşte ulaştırılmışsın. Sen nasıl rüşte ulaştıysan bana da öğretildiğin sana öğretilenlerden bana da öğretmen karşılığında sana uymama müsaade eder misin? Hazreti Musa Aleyhisselam bana öğret diyordu. Koskoca Hazreti Musa bana öğret diyordu. Demek ki talebe gidecek ve bana öğret diyecek. Talebenin ahlakının nasıl olması gerektiğini ifade ediyor. Seninle birlikte mesela ilmi çalışmalar yapalım mı demiyor. Sanki kendisi onunla o meselede eşitmiş gibi. Eşitliğini ifade edecek olan ifadeler kullanmıyor. Ya da ben sana şunu öğreteyim, sen de bana bunu öğret gibi ifadeler kullanmıyor. Tam bir talebe gibi davranıyor. Allah'ın sana öğrettiklerinden, öğretildiklerinden bana da öğretmen karşılığında tam bir talebe tavrı. Kibirli davranmıyor. Ben sana şunu öğreteyim, sen de bana bunu öğret demiyor. Yahut da ilmi bir takım çalışmalar yapalım demiyor. Yahut da birlikte bir müddet yaşayalım. Sen benden bir şeyler gör, ben de senden bir şeyler göreyim demiyor. Öğretildiklerinden bana öğretir misin diyor. Demek ki ilim talibi bu şekilde davranmak zorundadır. Ayağına gidiyor. Demek ilim talibi ayağa gidecektir, ayağına hocasının ayağına beklemeyecektir. İmam Şafii daha çocuktu. İmam Malik'in adını, şöhretini duymuştu. Ondan ders almak istiyordu. Kendi bulunduğu şehrin valisine gitti. Rica etti. İmam Malik'in bulunduğu şehrin valisine bir mektup yazar mısın? Benim lehimde bir mektup yazar mısın? Olur dedi vali. Bir mektup yazdı oranın valisine. Git dedi, bu mektubu götür valiye ver. İmam Şafii gitti, valiye mektubu uzattı. Diğer vali mektupta bu gelen gençle ilgilen, bunun İmam Malik'ten ders almasını sağlamaya bak gibi bir ricada bulunuyordu. Vali tamam dedi. İmam Şafii henüz daha çocuk, aklı ermiyordu. O zaman dedi, İmam Malik'i çağırırsanız buraya, beni ona tanıtırsanız ben ondan ders almaya başlayabilirim. Vali ona ilk dersini verdi. Oğlum dedi, ilmin ayağına gidilir, ilim ayağa çağrılmaz. Sen ders almaya gelmedin mi? Sen hocanı ayağına mı çağırmak istiyorsun? Her ne kadar vali de olsa, valiler ilim sahiplerinin ayaklarına gidiyorlardı. Kalktılar, birlikte gittiler. Tozlu yollardan geçerek gündüzün sıcağında gittiler, kapıyı çaldılar. Bir hizmetçi çıktı. Vali, İmam Malik'le görüşmeye geldik dedi. İmam Malik, vali kapıda olduğu halde kapıya çıkmadı bile. Oradan hizmetçisine dedi ki, sorular varsa bir kağıda yazsınlar, göndersinler, vaktim yok. Vali dedi ki, biz soru sormaya gelmedik ama bir mesele var, onu görüşmeye geldik. Bunun üzerine İmam Malik kapıya çıktı. Ve o mektubu uzattı İmam Malik. İmam Malik'e vali mektubu uzattı. Diğer şehrin valisinin yazdığı mektubu. İmam Malik mektubu okuduğu zaman sinirlendi. Ve mektubu yırttı attı. Ne zamandan beri Allah Resulü'nün sünneti, ilim böylesi vasıtalarla elde edilmeye başlandı? Ne zamandan beri talebeler böyle torpil yapıyorlar? Ne zamandan beri mektupla ilim elde ediliyor? Mektubu yırttı attı. Vali İmam Malik'in heybetinden karşısında konuşamadı. O zaman İmam Şafii devreye girdi. Dedi ki, hocam kusura bakma, bir hata ettik ama benim niyetim iyiydi, ben senden ders almaya geldim. İşte o zamana kadar İmam Malik ona bakmamış. Çünkü daha çocuk, ona bakmamıştı. O böyle konuşunca ona şöyle bir baktı. Ve rivayete göre onun yarınlarda büyük bir insan olacağını anladı ve dedi ki, ey genç, takva sahibi ol, Allah'tan kork, sen günün birinde büyük bir adam olacaksın. Hakikaten de olmadı mı? Allah Azze ve Celle bazen bir anda gösteriverir. Bir çocuğun büyüklüğünü, büyüdüğü zaman nasıl bir insan olacağını, Nasıl ki rüyada gösteriyor, neden uyanıkken de göstermesin? Rüyada gösteriyorsa uyanıkken de gösterebilir. Aklen buna bir mani yoktur. Sadece rüyada görülür, uyanıkken görülmez diye elimizde bir delil mevcut değildir. Allah gösterirse bir anda görebilir. Onun ileride ne olacağını bir anda görebilir. Ama bu kendisini gaybı bildiğini göstermez. Allah'ın ona bildirdiğini gösterir. İnsan gaybı bilmez. Ama Allah Azze ve Celle bildirdiği zaman onun bildirdiği miktara göre bilebilir. Onda böyle bir gücün olduğunu ifade etmez. Ona sadece böyle bir ikramda bulunulduğunu ifade eder. Demek ki ilmin ayağına gidilmektedir. Ve hiçbir kibir emaresi göstermeden tamamen istifade etmeye geldim denilmesi gerekmektedir. Geçmiş ulemanın hayatlarından misaller veren bir kitapta bir gencin çok uzaklardan geldiğini, bir hocanın yanına ders almaya çok uzaklardan geldiğini, fakat hoca ne anlatsa evet hocam öyle ben de öyle biliyorum zaten tarzında cevaplar verdiğini, bunu görünce hoca, oğlum demiş, sen zaten her şeyi bildiğini sanıyorsun. Sen buraya boşuna gelmişsin. Ben sana ne anlatsam sen zaten evet öyle diyorsun. Ben sana ne anlatsam sen zaten biliyormuş gibi davranıyorsun. Hiç bilmediğinin belli olmasını istemiyorsun. Yeni öğreniyor olsan dahi eskiden biliyormuş gibi davranıyorsun. Sen evvela bir şey bilmediğini bilmelisin. Bir şey bilmediğini bilmiyorsan sana benim verebileceğim bir şey yok. Evladım sen o kadar uzaktan boşuna gelmişsin dedi. O kadar yol gelmişsin o zamanın şartlarında ama denizi geçmişsin gelmişsin fakat boşuna gelmişsin. Evvela bilmediğini bilmelisin. Bilmediğini bilene öğretin demiş bir filozof. Bilmediğini bilene öğretin. Bilmediğini bilmeyenden de kaçın. Bilmediğini bileceksin. Bilmediğini farkında değilse, bilmediğini bilmiyorsa, bildiğini zannediyorsa bu insana verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Buna vermeniz gereken tek bir şey var. O da bir şey bilmediğini öğretmenizdir. Eğer bir şey bilmediğini öğretemiyorsanız hiçbir şey öğretmeye çalışmayın, boşa gider. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bilmediğinin farkında olduğunu görüyoruz. Sana öğretilmiş olanları bana öğretmen karşılığında sana uyabilir miyim? Rica ediyor, adeta yalvarıyor. Sana ittiba edebilir miyim? İttiba uymaktır. Sadece öğrenmek de değil. Sana uyabilir miyim? Seninle birlikte olabilir miyim? Seninle beraber yaşayabilir miyim? Ve sen her yaptığını yapmak istiyorum. Sana uymak istiyorum. Yalnızca talebe olmak değil bu. Bu talebe olmanın da ötesinde bir şey. Talebe hocasından öğrenir. Hazreti Musa sadece öğrenmek istemiyor, ona ittiba etmek istiyor. Tevazuunun bu kadarı. Halbuki normalde peygamberler, onlar ittiba edilen kimselerdirler. İttiba edilen Hazreti Musa, koskoca bir ümmeti var ve ümmeti kendisine ittiba ediyor. O ise gidiyor Hızır'a, sana ittiba edebilir miyim diyor. Tevazunun ötesinde bir şey bu. Ve Hızır, Buhari'deki rivayete göre Hadır. Biz Han'ın fethasıyla değil, kesrasıyla okumuşuz. Hıdır demişiz, sonra datı da z yapmışız. Madiyi mazi yaptığımız gibi. Türkçe'de datlar z olarak okuyoruz ve Hızır yapmışız. Fethayla okunmuş olsaydı ha, Hadır ya da Datize olarak okusanız hazır olacaktı. Belki de ondan dolayı ha'yı kesra ile okudular, hızır yaptılar. Türkçedeki hazır kelimesiyle aynı olmasın diye. Karışması engellenmesi için toplumumuzda hızır olarak tanınmaktadır. Halbuki Buhari'de hadır olarak geçmektedir. Hızır aleyhisselam ona dedi ki ey Musa, sen bunu yapamazsın. Benle beraber olmaya dayanamazsın. Sana Allah başka bir ilim vermiş, bana başka bir ilim vermiş. Ben senin bildiklerini bilmem. Sen de benim bildiklerimi bilmezsin. Ben seninkine dayanamam. Sen de benimkine dayanamazsın. Bu nasıl olacak? قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِعَ مَعْيَ صَبْرًا Hızır dedi ki sen benimle beraber olmaya tahammül edemezsin, sabredemezsin. Çünkü ben senin bilmediğin bazı şeyleri biliyorum. Ve ben ona göre davranıyorum. Sense elinde bir kitap var, onu biliyorsun. Sen sana verilen şeriatı biliyorsun. Onda haramsa haram, helalsa helal. Sen bundan başkasını bilmiyorsun. Halbuki bende başka bilgiler var. Ben senin şeriatına tabi değilim. Sende haram olan bir şey bende haram olmayabilir. Buna dayanabilecek misin? Musa aleyhisselam o kadar emin ki kendinden ve o kadar istekli ki Hızır'ın bu ikazına rağmen yine de öğrenmek istiyordu. Hızır kendisine hocalık yapacak olan kimse kendisine diyor ki sen dayanamazsın. O buna rağmen istiyordu. İlme karşı böyle bir istek, böyle bir şevk. Bu zamanın gençlerinde böyle bir ilim aşkı olmuş olsaydı, bugün on binlerce aydın alimlerimiz yetişmiş olacaktı. Hem İslami ilimleri bilen, hem siyasi ilimleri bilen, hem maneviyatı güçlü olan bunca gençlerimiz, alimlerimiz yetişecekti. Ve bugün bu durumda olmayacaktık. Her sokakta bir İslam davetçisi olacaktı. Her sokakta bir ışık yanacaktı. Eğer her evde bir ışık olursa, her sokakta bir ışık yanarsa bütün memleket aydınlanır. Ama siz sadece bir yerden güçlü bir projektör bile verseniz, bir yerden şehrin bir mahallesinde bir projektör kursanız, o güçlü ışığına rağmen memleketin her tarafını aydınlatamaz. Çünkü o bir tane projektördür sadece. Ne kadar kuvvetli ışığı olursa olsun güneş olacak hali yok ya, bütün evlere girecek hali yok ya. Dolayısıyla küçük küçük lambalar olsun ama her evde olsun. Küçük küçük lambalar olsun ama her sokakta olsun. 50 metrede, 100 metrede bir nasıl ki sokak lambaları konuyorsam, aynı şekilde 50 evde bir, 100 evde bir bir aydın alimimiz olmalıydım. 50 evde, 100 evde bir tane İslam davetçisi yetişmeliydim. Bütün sokakları aydınlattılar. 50 metreye bir ışık koydular. Ama 50 tane evin içinden bir tane evde o 50 eve ışık tutacak bir İslam davetçisi yetiştirmediler. Ve yetiştirmedik. Yapmamız gereken bu. Hazreti Musa'daki o ilim aşkı gençlerimize verilmesi gerekiyor. Fakat cemaatler sadece zenginleşmeye önem veriyor. Makamları ele geçirmeye önem veriyor. Her cemaat bütün makamlarda benim adamlarım olsun derdine düşüyor. Güya bu şekilde makamları ele geçirecek ve memleketi İslamlaştıracak, İslam'ın hakim olmasını sağlayacak. İlme önem vermiyor. Maneviyata önem vermiyor. Medreselere önem vermiyor. Ondan sonra O insanları o makamlara getirerek bir yere varacağını zannediyor. O insanlar o makamları değiştiremiyor, o makamlar insanları değiştiriyor. O makamlara geldikleri zaman kendilerini kaybetmeye başlıyorlar. Kimi hırsızlık yapıyor, kimi haksızlık yapıyor. Kimi kibirleniyor, kimi diktatörleşiyor. Benim dediğim de olur demeye başlıyor, kulluğunu unutuyor. Sen de bir kulsun ve bir hiçsin, hiçliğini unutuyor, kulluğunu unutuyor. Eğitim görmeden o makama gelmenin sonucu, eğitilmemiş insanların zengin olması bir tehlikedir. Hem kendisi için, ahireti için, hem çevresi için, toplumu için bir tehlikedir. Eğitilmemiş insanların makam sahibi olması hem kendisi için hem toplumu için tehlikedir. Cemaatler eğitmedikleri insanları bir takım makamlara getirme peşindeler. İhaleler peşindeler. Zerre kadar eğitim vermedikleri insanları zenginleştiriyorlar. Onları kaygan zeminlere sürüyorlar. Ayaklarının kaymasına sebep oluyorlar. Birkaç sene sonra o samimi insanları tanıyamaz oluyorsunuz. Birkaç sene evvelki insan başka, birkaç sene sonraki insan başka. İnsanları riske atıyoruz. Eğitilmemiş insanları riske atıyoruz. Zengin olmaya ve makam sahibi olmaya teşvik ediyoruz. Ondan sonra birisi hırsızlık yapıyor, birisi haksızlık yapıyor. Halbuki Kur'an bize böyle bir yol göstermemişti. İlmi yol olarak göstermişti. Eğitimi yol olarak göstermişti. Efendimiz de sahabesini eğitmişti. Onların başına geçirmeye çalışmamıştı. Onları makam sahibi yapmaya çalışmamıştı. Böyle bir yöntem izlememişti. O sahabesini sağlam tutmuştu. Yanlış yollardan muhafaza etmişti. Onların bozulmasına sebep olacak yollar izlememişti. Ama sonraları işte şimdiki gibi yanlış metotlar, ilme önem vermeyen, harekete önem vermeyen, güya makamlara önem veren. Halbuki Allah Azze ve Celle, اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ buyuruyor. Allah bir kavmi değiştirmez. O kavim kendini değiştirene kadar Allah onları değiştirmez. O kavim zenginleşene kadar demiyor. Onlar köşeleri kapana kadar demiyor. Seçimi kazanana kadar değiştirmez demiyor. Siz kendinizi değiştireceksiniz diyor. Kendinizi değiştirmedikçe ben sizin devletinizi değiştirmem. Ortamınızı değiştirmem. Medeniyetinizi değiştirmem buyuruyor. Fakat Müslümanlar ne nefislerin değiştirilmesine önem veriyor. Ne zahiri ilimlere, ne batını ilimlere, ne Musa'nın ilmine, ne Hızır'ın ilmine. Bunlara önem vermiyorlar. Dünyevileştiler. Sekülerleştiler. Artık bütün düşündükleri dünya olmaya başladı. Bunun bir tokadı olacaktır. Müslümanlar dünyevileştiler. Özellikle şu son 10-15 sene içerisinde eskisinden çok daha fazla dünyevileştiler. Daha fazla makam ve para sevgisi kalplerini kapladı. Dava adamları azaldı. Hakikatleri konuşanlar azaldı. Haramlara girenler çoğaldı. Bütün alanlarda haramlar daha da arttı. Bunun bir tokadı gelecektir. Bekleyin. Bunun bir tokadı mutlaka gelecektir. İlme önem vermeyen, maneviyata önem vermeyen nesiller türedi. Özellikle bunlar şu son 10-15 yılda daha da arttı. Tevhidi konuşanlar neredeyse kalmadı. Sanki her şey tamam olmuş. Sanki İslam medeniyeti kurulmuş. Adeta artık cemaate gerek görmeyenler çoğaldı. hükümette namaz kılan insanların olmasından ötürü adeta her şey tamam oldu gibi düşünenler arttı. Bunun mutlaka bir tokadını yiyeceğiz. Bekleyin. Hazreti Musa Aleyhisselam yüksek ilmine ve maneviyatına rağmen yine de daha fazlasını istiyordu. Bunun üzerine Hızır kendisine sen benle beraber olmaya dayanamazsın. Benim ilmim başka. Bana verilen emirler başka. Sana verilen emirler başka. Ben bir şey yapacağım. Sen bu haram diyeceksin. Halbuki o bana göre haram değil. Bana verilen hükümlere göre yani. Hızır Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği özel bir görevli. Melek midir? Bunlara daha sonra geleceğiz. Bir peygamber midir? Veli midir? Allah'ın salih kullarından bir kul olduğu kesindir. Ama nedir üzerinde tartışma var. Dedi ki Hızır sen dayanamazsın. Ve keyfe tasbiru ala ma lem tuhit bihi khubram. Zaten sabretmen de mümkün değil dedi. Nasıl sabredebilirsin ki sen özünü anlayamadın. Sebebini, hikmetini, perde arkasını anlayamadın. Bir şey yaptığım zaman sen nasıl dayanabilirsin ki? Demek istiyordu ki özünü anlarsan dayanabileceğin şeyler yapacağım. Hikmetini anlarsan dayanabileceğin şeyler yapacağım. Hikmetini anlayamadığın zaman dayanamayacağın şeyler yapacağım. O zaman dayanamayacaksın. Ve itiraz edeceksin. Kale Musa Aleyhisselam dedi ki, Setecuduni inşallah sabira. İnşallah beni sabırlı birisi olarak bulacaksın. Dayanacağım dedi yani. İnşallah dedi. Musa Aleyhisselam biliyordu ki Allah dilemezse kendisi sabrı gösteremez. O yüzden inşallah dedi. Her mümin elbette ki inşallah ile konuşmalıdır. İnşallah demeden konuşmamalıdır. Ve inşallah dedi beni sabırlı olarak bulacaksın. Ve la asi leke emra. Ve hiçbir iş hususunda sana isyan etmeyeceğim. Sen ne yaparsan yap hepsine itaat edeceğim. Halbuki bu iş de kolay değildi. Çünkü Hızır öyle şeyler yapacak ki Musa Aleyhisselam dayanamayacak. Ne yapıyorsun demek zorunda kalacak. Ama Musa Aleyhisselam henüz daha olayın farkında değil. Hızır'ın yapabileceği şeylerin farkında değil. Sana isyan etmem, sana karşı gelmem diyordu. Halbuki karşı gelecek. قَالَ فَاِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ Hızır dedi ki bana ittiba edeceksen o zaman bana bir şey sormayacaksın. Ben ne yaparsam yapayım bana hiçbir konuda soru sormayacaksın. Hatta uhdise leke minhu zikra. Ta ki ben sana onu anlatana kadar sana onun perde arkasını, sebebini, hikmetini, neden yaptığımı söyleyene kadar. Demek ilim talebesinin sabırlı olması da gerekmektedir. İlim kolaylıkla elde edilememektedir. Her şeye sabır gerekir. Sabırsız insan ne mal sahibi olabilir ne de ilim sahibi olabilir. Elbette ki sabır önemlidir. Burada Hızır Aleyhisselam ona bu şartı koşuyordu. Çünkü çok iyi biliyordu ki Musa Aleyhisselam şecaatli bir peygamber ve hoşuna gitmediği zaman, yanlış bulduğu zaman mutlaka itiraz eder. Cesur bir insan, Firavun'a karşı konuşan bir insan, hakkı daima haykıran bir insan, onu biliyordu. Bana bir şey sormayacaksın, tamam mı diye anlaştılar. Tamam dedi Hazreti Musa Aleyhisselam. Hazreti Musa'nın tamam deyişini Kur'an-ı Kerim söylemiyor. O kısmı atlıyor. Çünkü o kısmı söylemeye gerek yok. Çünkü fentalaka buyuracak. Beraber çıktılar yola. Demek ki Musa kabul etti. Kur'an-ı Kerim'in üslubu budur. Bazı ara cümleleri atlar. Çünkü ondan sonraki cümle sayesinde zaten anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Kur'an gereksiz kelamdan uzak kalmak için o gibi cümleleri atlamaktadır. Zaten orayı insan zihni kendisi doldurabilmektedir. Zaten anlayabilmektedir. O yüzden Allah Azze ve Celle o gibi yerlerde atlamaktadır. Fentalaka, ikisi beraber yola koyuldular, çıktılar. Demek ki böyle söyler söylemez hemen hareket ettiler. Demek ki Hazreti Musa acele ediyordu. Bir an evvel o batini ilimlere kavuşmak istiyordu. Ve biraz oturalım sonra demedim. Hocası da öyle demiyordu. Hoca da acele ediyordu ilim verme konusunda, talebe de acele ediyordu. Demek ki ilmi tahsil etme hususunda bir an evvel yola çıkmak icap eder. Sonraya bırakmamak icap eder. Bazı hayırlı işlere engeller çıkar. Her hayırlı işin engelleri vardır. İlmin engelleri daha da çoktur. Her hayırlı işe bir engel var. Arapların dediği gibi, ama ilme gelince ilim için maniler var. Birçok engel var. Hemen yola çıktın. Hemen başladın. Öğrenir öğrenmez hemen ben de varım dedin. Yoksa sonraya bırakırsan sonra isteksizleşebilirsin. Sonra bir takım engeller çıkabilir. Anan bir şey der, baban bir şey diyebilir. Hemen başlaman icap eder. İşte öyle yaptılar. Nasıl ki o 100 kişiyi öldüren o kişiyi hatırlayın, Peygamberimizin bize anlattığı olayı. 100 kişiyi öldürmüş olan o kimse sonunda gidip bir alime danışmıştı. Allah beni bağışlar mı demişti. Alim evet dedi, Allah seni bağışlar. Yalnız burayı terk et. Bu arkadaşlarından kurtul. Buradan kurtul. Burada kaldığın müddetçe sen adam öldürmeye devam edersin. Buradakiler seni kızdırıyorlar. Buradakiler seni bozuyorlar. Sen bir an evvel buradan çıkman lazım. Peki demişti, hemen yola çıkmıştı. Vadesi gelmiş meğer. Zaten ölecekmiş. Ölümüne az kalmış meğer. Ve yolda öldü. Eğer hemen çıkmasaydı, bulunduğu yerde ölmüş olacaktı. O alim kendisine filan yere git demişti. Oraya doğru giderken yolda öldü. Hiç olmasa bulunduğu yerde ölmemiş oldu. Azap melekleri ve rahmet melekleri geldiler. Azap melekleri dediler ki bu adam 100 kişiyi öldürdü. Bu bizimdir, bunu biz alacağız. Rahmet melekleri de dediler ki bu adam tövbe etti. Bunu biz almalıyız. Allah Azze ve Celle'ye soralım dediler. Ya Rabbi dediler, bunu kim alacak? Allah Azze ve Celle buyurdu ki mesafesini ölçün. Mesafesini ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa o alsın. Eski köyüne daha yakınsa azap melekleri alsın. Yeni gideceği yere, hayırlı istikamete girmişti. Oraya daha yakınsa rahmet melekleri alsın. Ve Allah Azze ve Celle onun yerini kaydırdı. Meleklerin bile haberi olmadan onun yeri kaydırıldı. Ve gideceği yere yaklaştırıldı. Ve melekler ölçtükleri zaman yeni gideceği yere yakın olduğunu gördüler ve rahmet melekleri aldılar. Eğer o anda hemen yola çıkmasaydı, sonra çıkarım deseydi, hayırlı işi sonraya bıraksaydı, o takdirde bulunduğu yerde ölmüş olacaktı. Harekete geçmeden, hayırlı istikamete girmeden bulunduğu yerde ölmüş olacaktım. Harekete geçince Allah Azze ve Celle kendisini bağışladı. Demek ki hayırlı işlerde acele etmek lazım. Yarına bırakmamak lazım. Çünkü bugün neyse yarında odur. Bugün zor olan bir kararı vermek yarında zor olacaktır. Bugün hayatını değiştirmek sana zor geliyorsa bilesin ki yarın da zor gelecektir. Bugün vakit bulamıyorsan bilesin ki yarın da vakit bulamayacaksın. Bugün 24 saatse yarın da 24 saat olacak. Bu hafta 7 gün ise öbür hafta da 7 gün olacak. Bu sene 12 ay ise gelecek sene de 12 ay olacak. Hiçbir senenin 13. ayı olmadı da olmayacak da. Hemen yapmak lazım. Ömrümüz geçiyor. Bazı şeyleri sonraya tehir ediyoruz. Yıllar geliyor geçiyor farkında olmuyoruz. Bir an evvel karar vermek lazım. Acele etmek lazım. Valizimizi doldurarak bu dünyadan göçmemiz lazım. İşimiz çok, vaktimiz az. Acele etmek lazım. Valizini dolduranlar gibi, Ebu Bekirler, Ömerler gibi her anının kıymetini bilenlerden olmak lazım. Her anının kıymetini bileceksin. Hazreti Musa bir an evvel öğrenmek istiyordu. Hem geride bıraktığı bir ümmeti vardı. Hızır kendisine onu da söylemişti. Senin dedi ümmetinin arasında olman gerekmiyor muydu? Musa ben Musa'yım deyince İsrailoğullarının Musa'sı mı dedi Hızır. Evet dedi İsrailoğullarının Musa'sı. O zaman dedi senin kendi ümmetin içinde olman, onların başında olman gerekmiyor muydu? Hazreti Musa aleyhisselam aslında belki de daha o 40 gece olayı belki de olmamıştı. Tarihi üzerinde ihtilaf var. Bu olay yani Musa ile Hızır'ın buluşması ne zaman oldu tam bilemiyoruz. Bir kanaata göre daha Firavun'un şerrinden kurtulmadan, daha Mısır'dalarken, zulüm altındalarken, her an öldürülme tehlikeleri varken, daha oradan kaçmamışken, denizden geçmemişken, bu olay gerçekleşti bir kanaate göre. Diğer bir kanaate göre ise, oradan geçtikten sonra gittikleri yerde, milletin oraya yerleştirdikten sonra bu olay gerçekleşti. Ümmetine hutbe veriyordu, öğüt veriyordu, işte ondan sonra bu olay gerçekleşti. Her neyse de sonuç itibarıyla Hızır aleyhisselam ona bunu hatırlattı. Senin ümmetinin içinde olman gerekmiyor mu? Sen ümmetine ne kadar çok güveniyorsun? Ümmetin ya saparsa demek ki Hızır aleyhisselam bunu hissetti. Ümmetinin içinde olman gerekmiyor muydu? Musa aleyhisselam gayet emin. Ümmetinin kendi izinden gittiğinden emin. Halbuki daha evvelde ya da daha sonrasında da o 40 gece olayı ne zaman olduysa aslında o olayda ortaya çıktı ki ümmeti sağlam bir ümmet değildir. 40 gecede bile dinden dönen putperest olan bir ümmeti var. Ama Musa aleyhisselam ilme o kadar düşkündür ki öyle bir ifade kullanıyor ki yıllarca bile sürse hukube kelimesi bir yılda olabilir, 80 senede olabilir, bir asırda. Yani diyordu ki yıllarca da sürse bu yolculuğum ben varacağım o adamı bulacağım. Halbuki arkada ümmeti var. Yıllarca nasıl olur da ümmetinin başından uzaklaşırsın? Nasıl olur da ümmetinin başında olmazsın, ümmetini kime bırakırsın? Demek ki ümmetini Hazreti Harun aleyhisselama bıraktı yine. Abisi Hazreti Harun, o da bir peygamber. Ve o nasılsa o onların içindedir gibi düşünüyordu. Ve giderken yanına genci almıştı, Harun aleyhisselamı almamıştı. Harun aleyhisselamı kendi yerine vekaleten bırakmıştı. Onların kendi izinden gideceğinden emindi. Halbuki mesele acaba öyle miydi? Kur'an-ı Kerim burada Hazreti Musa'nın ümmetinin saptığını söylemiyor. Demek ki bu yolculuktan döndüğü zaman, Musa aleyhisselam tekrar geldiği zaman demek ki kendi kavmini sapmış olarak bulmamış. Eğer öyle bulmuş olsaydı o da mutlaka bize bildirilirdi. Ve Hızır Aleyhisselam ile yola çıktıkları zaman fentalaka çıktılar ikisi birlikte. Burada fentalaku da denilmiyor, o da ilginç. Musa ile beraber bir genç vardı hani Fete. Rivayetlere göre Yuşa Aleyhisselam, daha sonra peygamber olacak. Çok kaliteli bir genç. Onu da sayarsanız 3 kişi olmaları gerekiyor. Musa, Hızır ve o genç. Fentalaku olması gerekir. Yani intilak ettiler, çıktılar yola. Yola koyuldular denilmesi gerekirdi. Çoğul ifadeyle gelmesi gerekirdi ama burada tesniye ifadesiyle gelmiş. Fentalaka ikisi, yani Musa ve Hızır demek istiyor. Musa ve Hızır çıktılar yola. Demek ki bu özel derse Hazreti Musa yanındaki genci almamıştır. Kur'an'ın işaretiyle bunu anlıyoruz. Demek ki bu Musa'ya özel bir derstir. Ve Musa Aleyhisselam ondan o dersi alırken gencin yanında olmasını istememiştir. Gurur meselesi yaptığı için değil. Ama Hızır belki de müsaade etmedi. Ey Musa, sen bile dayanamazken bu genç nasıl dayansın? Hem sensin yetkili olan, sensin peygamber olan. Ben yalnız sana öğretirim. Demek ki Hızır'ın vazifesi böyle bir vazifedir. Herkese ders veren bir peygamber gibi değildir. Demek ki Hızır özel bir görevlidir. Ve sadece özel kimselere özel ders vermektedir. Ve bunlar oturarak ders yapmıyorlar. Bunu da anlıyoruz. Fentalaka ifadesinden bunu da anlıyoruz. Demek ki Musa Aleyhisselam oturalım bana anlat demiyor. Hızır da otur ben sana öğreteyim bildiklerimi demiyor. Harekete geçiyorlar. Harekete geçiyorlar. Amel işliyorlar. Yürüyorlar, gidiyorlar. Giderken, hareket halindeyken öğrenecek demek Hazreti Musa. En güzel öğrenme şekli hareketin içinde yer almak, hareketin içinde öğrenmek, kitaplardan öğrenmek çok kuvvetli bir öğrenme şekli değildir. Belki ucuz yolla öğrenmiş oluyorsun, belki tehlikesiz bir şekilde öğrenmiş oluyorsun, kolay bir şekilde öğreniyorsun, ancak hareketin içinde yer almayanlar, onların hiçbir zaman anlayamayacakları bir takım meseleler olacaktır. Masa başı hocalarının hiçbir zaman anlayamayacağı meseleler olacaktır. Hareket adamı olmayanların hiçbir zaman hareketi anlayacağına inanmıyorum. Hareket halinde olmayanların hiçbir zaman sükunete galip geleceklerine de inanmıyorum. Hiçbir zaman sükunet harekete galip gelemez. Hareket daima sükunete galip gelir. Dolayısıyla Müslümanlar devamlı hareket halinde olmak zorundadırlar. O yüzden Allah Azze ve Celle bütün dünyayı bize hedef olarak göstermektedir. Bütün dünyanın hedef olarak gösterilmesi, yeryüzünde fitne kalmayana kadar din, yani düzen, medeniyet, Allah'ın dini, Allah'ın medeniyeti olana kadar onlarla savaşın denilerek Allah Azze ve Celle hareketi emretmektedir. Hiçbir zaman yerimizde durmamıza müsaade etmemektedir. İşte Allah hareketi sevmektedir. Bakın kainata devamlı hareket vardır. Yıldızlar hareket ediyor. Hem dönüyorlar kendi eksenleri etrafında, hem de gidiyorlar. Aynı anda birkaç hareketi birden yapıyorlar. Bahar oluyor, ilkbahar, sonbahar, yaz, kış. Allah hareketi seviyor. Gökyüzüne bakın, daima değiştiriliyor. Yeryüzüne bakın, devamlı bitkiler sararıyor, yeşeriyor. Sürekli olarak bir hareket var. Bizim vücudumuzda bile bir hareket var. Devamlı değişiyoruz. Saçımız uzuyor, tırnağımız uzuyor. Bazen kilo alıyoruz, bazen veriyoruz. sürekli bir hareket var. Bütün hücrelerimiz hareket halinde. Kalbimiz, dalağımız, böbreğimiz, Allah hareketi seviyor. Oturduğun yerde alacağın ilim kısıtlıdır. Hareket halinde öğrendiğin şeyler daha sağlam olur. İmam Şafii'nin dediği gibi, su durdukça pis olur, akınca temiz olur. Aslan ininde durdukça avlanamaz, çıkınca avlanır. Aslan bile olsan, çıkmazsan, hareket etmezsen avlanamazsın. Su bile olsan, yerinde durursan kirlenirsin. Hareket halinde olacaksın. Hazreti Musa Hızır'a talebelik yaparken masa başında, yazı tahtasının önünde bir talebelik yapmıyor. Çünkü öğreneceği ilim öyle bir ilim değil. Tahtada öğreneceği, kitapta öğreneceği, masada öğreneceği bir ilim değil. Bu bambaşka bir ilim, ilmi ledünniyi öğrenecek. Olayların perde arkasını öğrenebilmesi, hikmetlerini anlayabilecek düzeye gelebilmesi, bakışının değişebilmesi olaylarla mümkün olabilir. Olaylar olacak, olayların perde arkasını görmeyi öğrenecek. Dolayısıyla hareket halinde olmaları gerekiyordu. Ve devam ediyor. Çıktılar yola. Yola çıktılar. Birkaç tane olay olacak arka arkaya. Biz burada bırakalım. Allah Azze ve Celle bundan sonraki kısımda asıl meseleye temas etmeye başlayacak. Hazreti Musa Hızır'dan neler öğrenecek ve biz neler öğreneceğiz? Hazreti Hızır'ın yaptıkları, Hızır Aleyhisselam'ın yaptıkları bizim için bir şey ifade ediyor mu? Bizim ondan alabileceğimiz dersler var mı? Yoksa o sadece Hızır'a mı mahsustur? Eğer sadece Hızır'a mahsus ise bunun bize anlatılmasının hikmeti nedir? O olaylarda bize de bir takım mesajlar olacak elbette. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan, senin medeniyetini kurmak için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.